Merhaba, Meraklı Sana Bilim'e hoş geldiniz. Bu akşam sanal ve arttırılmış gerçeklik konusunu ve insan bilgisayar etkileşiminin geleceği konularını konuşacağız. Konuğumuz Hakan Üray Hoca. Kendisi Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda Bilim Akademisi'nin de üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Şimdi merhaba. Önce her zamanki gibi en temel soruyla başlayalım. Sanal gerçeklik nedir, artırılmış gerçeklik nedir ve bunlar arasında nasıl bir fark vardır?
Evet, sanal gerçeklik biraz daha herkesin aşina olmaya başladığı bir terim. Bunlar 50-60 yıl öncesine dayanıyor aslında ilk çıkış noktaları. Sanal gerçeklik deyince bir tane gözlük takıyorsunuz. Sizi dünyadan izole ediyor, başka bir şey görmüyorsunuz. Ve bu gözlüğün de mümkün mertebe çok geniş görüş açısı vermesini istiyorsunuz ki sizi neredeyse 5 duyunuzu birden hakim olarak bambaşka bir hayal dünyasının içerisine çeken bir gözlükten bahsediyoruz. Artırılmış gerçeklik ise aslında normal...
Bu arada rejiden rica edersek 3 numaralı görüntümüzü de alırsak Ayşe. Evet hocam buyurun.
Evet, artırılmış gerçeklikte ise gene bir gözlükle bakıyoruz veya bunun başka telefon üzerinde uygulamaları da var. Daha yeni yeni çıkmaya başlayan. Artırılmış gerçeklikte dış dünyadan kopmuyorsunuz. Gerçek dünyaya bakarken onun üzerine ilave bir şeyler, sanal dünyadan bir şeyler ilave etmeye başlıyorsunuz. Hani bunda da mesela oyun olarak düşünürseniz de örneğin normal odanızda bulunurken bir oyun oynuyorsunuz. Bir anda işte bir kenardan bir canavar çıkıyor. İşte gelip örneğin işte benim bardağıma bir şey dolduruyor, kendi görebilirim. Bardağımdan bir yandan alevler çıktığını görebilirim. Veya avucunuzu açtığınız zaman avucunuzun içerisinde işte küçük bir bebeğin resmini 3 boyutlu olarak gözlemleyebilirsiniz. Yani sizi dış dünyadan koparmadan onun üzerine ilave edilmiş bir gerçeklik anlamına geliyor.
Biraz önce gördüğümüz, izleyicilerimizin de gördüğü görselde bir de MR vardı. Onu da bir açıklayabilir misiniz?
MR'da da bir tık daha ötesi aslında artırılmış gerçekliğin. Artırılmış gerçeklikte mesela daha basitinden şeyle örneklerini de verebiliriz. Arabada örneğin gözlük de takmıyorsunuz. Arabanın camının üzerine dış dünyada o anda arabayı kullanırken görmeyi beklediğiniz şeyler, o anki trafik durumu, işte veya yaklaşan yönünüzü bulmanız için okları vesaire göstermeye başlıyor diyelim. Bu mixed reality ya da işte daha karmaşık gerçeklik denilen de çok daha fazla sensör algılayıcılarla 3 boyutlu olarak sizin çevreniz çok net olarak algılanıyor. Ve onun üzerine gerçekten sanal objeleri bindirmeye başladığınız zaman sadece bilgi olarak değil de gerçekmiş gibi, işte bu bardağın arkasındaysa bir şey, ben onun bir kısmını görmüyorum veya bardağın önündeyse bu sefer bardağın bir kısmını kapattığı için onu görmemeye başlıyorum. Bu daha fazla sensör kullanılarak yaptığınız zaman artırılmış gerçeklik uygulamalarını, buna da daha karmaşık, daha komple gerçeklik anlamında mixed reality deniyor.
Aslında isimleri bir parça fikir veriyor. Artırılmış gerçeklik daha kompleks bir şey değil mi? Yani sanal gerçeklik biraz daha kolay.
O biraz
bir,
daha kolay. Evet, biraz
bir,
daha
4 numaralı oyun. Görselimizi isteyelim Ayşe'den de.
Yani donanım teknolojilerine baktığınız zaman da donanım olarak aslında sanal gerçekliğe başlaması biraz kolay. Şimdi burada mesela evde ben değişik gözlükleri getirip gösterdiğim zaman oğlum da çok heveslendi. Ben bunun daha iyisini yaparım dedi hatta. İşte nasıl yaparsın? Biraz konuştuğumuz zaman işte aldım makası, bandı eline, bir tane kartondan gözlük yaptı. Ondan sonra telefonunu, bir parfüm kutusunu kesti, telefonunu içerisine taktı. Telefonun içerisinde de bazı uygulamalar var biliyorsunuz. İşte ekranı ikiye böldüğünüz zaman birisi sağ gözünüze, birisi sol gözünüze giderse, gözünüzün önüne de iki tane lens koyduğunuz zaman, iki farklı görüntüyü, stereo görüntüyü beyne gönderdiğiniz zaman size 3 boyut algısı veriyor. Hemen bu şekilde aslında bir basit sanal gerçeklik gözlüğüyle başlayabiliyorsunuz. Bunun tabii yan etkileri var. Kaliteli yapılmazsa optik olarak işte gözü beyni çok kısa zamanda yoruyor. İşte mideniz bulanmaya başlıyor. Bu 3 boyutlu film izlerken veya 3 boyutlu televizyon izlerken de başınıza gelebilen bir şey. Bu rahatsızlık boyutu var. O yüzden optik olarak çok kaliteli yapılması gerekiyor. Fakat artırılmış gerçeklikte siz dış dünyadan kopmak istemediğiniz için hani bir yandan ben sizi de görebilmem lazım, etrafımı görebilmem lazım. Bu sefer lensi alıp gözümün önüne koyamıyorum. Onu işte kenarda bir yere koymam lazım. O lens işte display ekranın üzerinden lens aracılığıyla gözüme bilgiyi iletiyorum. Fotonları iletmem gerekiyor ışığı bir şekilde. Ama dış dünyayı da bir yandan kesmemem gerekiyor. Donanım olarak çok daha zor bir teknoloji. O yüzden çok daha uzun zamanda alıyor. Fakat hani sanal gerçekliği daha çok çocuklar için oyun aracı gibi düşünürseniz artırılmış gerçeklik aslında büyükler için hem oyuncak olacak hem de aslında akıllı telefonların da yerini alabilecek bir sonraki teknoloji olacağı düşünülüyor. Yani bir sonraki bilişim devrimi akıllı gözlüklerle olacağı düşünülüyor. Hı hı.
Bilişim devrimine geleceğim şimdi birazdan ama bu yani bu işin asıl mantığı görüntüyü büyütmek sanırım değil mi? Yani şimdi biz de baktığımız zaman sürekli küçülen ekranlar, küçücük şeylere sığdırılan çok büyük şeyler, çok evet. fazla fonksiyona sahip şeyler vesaire. Ve bu bir başarı olarak gösteriyor. Belki de gerçekten başarı, evet. Ama burada amaç çok daha büyük bir, yani gözümüzle gördüğümüz gibi 180 derecelik bir alanı görmek sanıyorum değil mi?
Doğru, bu çok önemli. Şimdi hatırlarsanız 10 sene önce işte tüplü televizyonlar, onun muadili ekranlar vardı. Bilgisayar ekranları çok yer kaplıyordu. İşte ekranları da oldukça büyüktü ama ağırdı. Sonra LCD'lerle gene büyük ekran ama ince, çok da ağır olmayan ekranları kullanmaya başladık. Daha sonra daha üretken olduğumuzu fark edince işte 2 monitör, 3 monitör masanın üzerine dizmeye başladık. Fakat sonra bir şey oldu. Mobil cihazların başlattığı devrimle birlikte bir anda ekran çok küçüldü. Yani başka türlü cebimize sığmıyor. Ekran çok küçülmesine rağmen bu mobilite ve fonksiyonların çok artmasıyla birlikte biz bunu kabullendik. Yani o kocaman ekranlarla çalışırken, işte aynı anda birkaç ekran açık bir sürü şeyleri bir anda yapabilirken veya oyun oynayan birisi için çok daha kendini içine alan oyun oynayabiliyorken bir anda küçük ekranlara mahkum olduğumuz halde bunu çok hızlı bir şekilde kabul ettik. Hatta işte boynumuz bükük oldu bir nevi önümüzdeki ufak ekrana bakmaktan. Daha sonra elektronik çok küçüldü. İşte pil teknolojisindeki gelişmelerle birlikte akıllı saatler çıktı mesela. Orada neredeyse aynı elektronik olarak işlemciyle aynı işlemleri, bütün işte app'leri küçük bir saatin içerisine sığdırılabiliyor. Fakat ekran o kadar küçük ki hani her işe yarıyor ama çok küçük ekran olunca ona mahkum olmak istemiyorsunuz. O arada bir yerde sıkıştık kaldık. Yani bu gözlükler aslında tekrar bizi hani başımıza dik hale getirip ve aynı zamanda bize büyük ekran tecrübesi yaşatabileceği için bu yüzden bunun bir sonraki devrim olacağı düşünülüyor.
Bu sanal gerçeklik ya da arttırılmış gerçeklik ne zamandan beri konuşulan ve uygulanan bir şey? Oradan da bilişim devrimine yavaş yavaş geçebiliriz.
Şimdi sanal gerçeklikle ilgili ilk olarak 1960'larda aslında Amerika'da yapılan çalışmalar var. NASA'nın işte astronotların eğitimleri için geliştirmeye başladığı gözlükler var. Bunlar tabii çok ağırlardı. İşte tavandan böyle zincirle asıyorlardı. Bir nevi kaskın içerisine kafanızı sokarak oradan bir şeyler görüyorlardı. Ama insanları çok heyecanlandıran bir konuydu o zaman bile. Daha sonra 90'lı yıllara kadar çok fazla bir şey olmadı bu alanda. 90'lı yıllarda bir takım küçük şirketler bunları ticaretleştirmek üzere işte entegre etmeye başladılar vesaire ama bilgisayar teknolojisi, işte elektronik teknolojisi, işlemciler yeterince hızlı değildi. İşte diğer sensör teknolojileri, bunlar yeterince iyi değildi. Bunlar çok başarılı olamadılar o devirdeki şeyler. Yani ardı arka sıra aslında büyük çabalarla başladılar. Daha sonra 2012 yılına gelindiği zaman Google Glass diye bir şey çıktı. Bu büyük bir heyecan yarattı. Yani Google Glass bir tane gözlüğü takacaksınız. İşte her yerde resim, video çekebiliyorsunuz. Üzerinde bir de kamera var. Aynı zamanda gözünüzün kenarından size bilgisayar ekranınızı göstermeye başlıyor. Bunları gördüğünüz zaman bu büyük bir heyecan yarattı. Fakat o da çok başarılı olmadı. Çünkü onun da görüş açısı küçük kaldı. Onun üzerine çok büyük yatırımlar alan yeni startuplar çıktılar. Ben de 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda aslında Amerika'da böyle bir ilk doktora sonrası işim. Ve böyle bir firmada çalıştım. İşte o zamanlar biz de bir ürün geliştirdik. İlk artırılmış gerçeklik gözlüğü örneklerinden de işte tek gözle bakıyordunuz. Sadece kırmızı renkliydi, monokromdu. Çok tatmin edici değildi. Yani bazı niş uygulamalarda hayata geçebildi sadece. 2012 sonrası Google Glass da çok başarılı olmadı ama onun arkasından Microsoft önemli bir ürün geliştirdi. Oculus firması başlamıştı sanal gerçeklik alanında. Bunu Facebook satın aldı büyük bir meblağa. Hı hı. O büyük bir dalga yarattı. Şimdi de aslında o dalga tam hızıyla devam ediyor. Yani gerçekten bu sefer arkasını bırakmıyor insanlar. Bundan sonra ileriki yıllarda akıllı gözlüklerle etrafta gezinen insanlar olacağını düşünüyorum. Hala daha başlamadı ama.
Peki bu iş nereye doğru gidiyor? Mesela şeyle bir numaralı görselimizi alabilir miyiz Ayşe? O kocaman bilgisayarlarla, odayı kaplayan bilgisayarlarla başlayan süreçte şimdi akıllı saat diye bir şey var mesela. İşte üzerinde konuştuğumuz konu var vesaire. Bu nereden geldi, nereye doğru gidiyor şu anda?
Yani bilişim devrimleri de şöyle düşünebiliriz. Birinci bilişim devrimi aslında o zamanki en büyük dev firma IBM'di. Herkesin adını bildiği.
Ekranda da görüyoruz.
Evet, IBM firmasıyla ve insanların evinde bilgisayarı yoktu. Sadece büyük işletmelerin, özellikle bankaların, finansal kurumların ihtiyaçlarını gören bilgisayarlar gelişti. İşte 1 milyonlar civarında hani kullanıcı cihaz sayılarına ulaştı bunlar. Bir sonraki dalga PC ile geldi. Yani herkesin evine. Microsoft burada tabii ki başı çekti. Ardından işte Intel'in çipleriyle bunlar çalışır hale geldiler. Elektronik devrimi buna büyük katkıda bulundu. Dell gibi firmalar artık işte herkesin ismini duyduğu firmalar haline geldiler. Bu devrimde de neredeyse 100 milyonlara çıktı cihaz sayısı. Üçüncü bilişim devrimi diyebileceğimiz internet sayesinde artık kullanılan cihaz sayısı, işte internete bağlı cihaz sayısı tekrar bir daha onunla çarpıldı. 1 milyarlara geldi. İşte Google başladı, Amazon elektronik ticaret devrimini başlattı. Yahoo gibi firmalar o sıra her evin içinde artık duymaya alışık olduğumuz isimler haline geldiler. Dördüncü devrim ise mobil cihazlarla başladı. İşte mobil cihaz devrimini en çok kimler sürüklediler? İşte Facebook çok önemli bir örnek. Apple, işte Samsung firmasının, yani bunlar önceden de ismi olan başarılı firmalardı ama çok daha büyük bir patlama yaptılar. Ve işte cihaz sayıları da 10 milyarlara geldi. Şimdi dünya nüfusu kaç? İşte 7 milyar diyelim. Yani artık cihaz sayısı, yani iki telefonla gezen insanlar da var biliyorsunuz. İşte cihaz sayısı gerçekten bütün dünya nüfusunda kişi başına birin üzerine çıkmaya başladı. Ha bundan sonrası ne olacak diye insan sormadan geçebiliyor. Yani hep böyle onunla çarparak işte 10-20 senede bir yeni bir devrim geliyor. Beşinci bilişim devrimi ne olacak acaba? Ha burada da çok önemli birkaç tane teknoloji var gelen. Yani bir tanesi datanın ve data hızlarının inanılmaz derecelerde artması. İşte 3G, 4G oldu. Şimdi 5G ile birlikte artık çok daha yüksek hızlarda her yerde internete ulaşabilir olacağız. Bütün artık kişi şimdi 100 milyon artık 10 milyarlara da geldik. 100 milyar cihaz olursa ne olacak? Yani 100 milyar cihaz nasıl olabilir? Kişi başına 10-15 tane cihaz. Bunun şeyi de artık evimizdeki her türlü elektrikli alet internete bağlanacak. Nesnelerin interneti diye bir kavram var. Yani her cihazın internete bağlanıp birbirleriyle ve işte bir yandan da bulutla haberleşerek sürekli hem data toplaması hem daha üretken hale gelmesi. Bir yandan başka neler oluyor? İşte robot teknolojilerinde inanılmaz gelişmeler var. İnsanların yaptığı birçok işi robotlar yapabilir hale geldiler.
Yapay zeka meselesi var.
Yapay zeka meselesi var. Aynen bu teknoloji trendlerine baktığımızda. Şimdi robot teknolojileri nereye diye gidiyor diye bakarsak da orada da yani birinci tehdit olarak insanların en çok algıladığı endüstride kullanımı. İşte işimizi acaba robotlar alacaklar mı? Yani artık kalifiye eğitimli olmayan insanlara iş çok daha zorlaşacak. Bu çok net. Yani bizim daha katma değerli işler yapıyor olmamız gerekecek ki robotlar onu kolayca yerimizi alamasın. Bunun getirdiği hem fırsatlar var hem tehditler var. İki türlü de bakabiliriz. İnsanlar ne yapacak dersek de bu teknoloji, arabalar mesela gene yani 100 yıldır olan araba, acayip büyük değişiklikler olmadı. Yani işte bir tane koltuğa oturuyorsunuz, direksiyonu çeviriyorsunuz, sizi bir yere götürüyor. Çok büyük değişiklikler olmadı. Ama şimdi otonom arabalar, yani kendi kendine kullanan arabalar geldiler. Elektrikli arabalar hayatımıza. Şimdi araba elektrikli olduğu zaman akü bitecek falan gibi bir derdin olmuyor zaten. Her türlü işte içerisini displaylerle, efendim ses düzeniyle donatabiliyorsunuz. Artık arabaların camları, araba kendi kendine kullanırken ne yapacaksınız? Siz ya koltuğunuzu çevireceksiniz, yanındakini de sohbet edeceksiniz veya arabanın ön camından araba acaba yolu nasıl algılıyor, nasıl kullanıyor? Hani bir hata yaparsa ben devralayım diye düşünecek insanlar bir süre. Yeterince mükemmelleşene kadar bu teknolojiler.
Arabanın camında film izleyebileceksiniz.
Arabanın camında film izleyebileceksiniz. Bütün camın bir ekrana dönüştüğünü hayal edebilirsiniz. Arabanın camı, tavanı, yan şeyleri, belki aynalar değil de işte ne görmeniz gerekiyorsa artık o tarafta camın üzerinde görmeye başlayacaksınız. Ha, insanlar ne yapacak? Yani insanlarla ilgili de aslında konuştuğumuz konuya geliyoruz. Artırılmış gözlüğünüzü takarak siz de hem daha fazla da bilgi size doğru geliyor olacak. İşte onunla neler, bizim de daha çok oyuna da daha çok zamanımız olacak diyebiliriz. Yaptığımız işi de daha verimli yapar hale geleceğiz.
Şimdi bu sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konusunda öne çıkan firmalar, şirketler veya son durum nedir? Yani ne kadar ilerlemiş durumda?
Şimdi az önce bahsettiğim Oculus firmasını Facebook'un satın alması çok büyük bir olaydı. 2 milyar dolar gibi bir değerlemeyle satın aldı bunu. İşte en az 5-6 sene oldu bu hikaye. Onun üzerine kendisi bütün burada bir ekosistem yaratılması gerekiyor. Yani sırf güzel gösteren bir gözlüğünüz olmasıyla iş bitmiyor. Yani bunun içerisindeki en önemli şey content. Biliyorsunuz 3 boyutlu televizyon teknolojileri çıktı mesela. Çok tutmadı. Yani 3 boyutlu televizyon izlemek keyifli, güzel bir şey gerçekten. Ama bir sebebi de yeterince content olmamasıydı. Ama şu anda öyle bir şey ki yani kamera artık cep telefonu aldığınız zaman işte 2 tane kamerayla gelmeye başlıyor. Siz stereo olarak çekiyorsunuz. Zaten 3 boyut, bütün çektiğiniz içeriği 3 boyut olarak hazırlıyorsunuz. Yani artık gözlük olduğu zaman onun içeriği otomatikman hazırlanmaya başlıyor. İnsanları biraz alıştırmak için de mesela Google, Apple gibi firmalarda telefon üzerinden artırılmış gerçeklik şeylerine başladılar. Mesela güzel bir tane örnek, bu firmaların değil de Pokemon oyunu örneğin. Hani birçok insan artırılmış gerçeklikle ne yapabilirim diye ilk olarak aslında Pokemon gibi oyunlarla tanıştı. Pokemon oyununda da ne oluyor? İşte küçük küçük şeyleri dünya yüzeyinde farklı yerlere, parklara, bahçelere dağıttılar yaratıkları. Telefonunuzu elinize alıp geziyorsunuz. Onu bulursanız parkta dolaşırken işte telefonunuzun üzerinde, çimenlerin üzerinde sanki bir yaratık varmış gibi ya da
mesela
oyuncak varmış gibi
görüyorsunuz. Mesela o da geldi geçti. Yani bir ara bir çok kısa sürdü zaten
evet,
galiba da.
Yani, bir anda neyin büyük bir patlama yapıp teknoloji insanlara öğreteceğini tahmin etmek zor oluyor ama yani onun arkasından gelecek başka şeyler var. İşte Apple'la Google'ın bu çıkarttığı artırılmış gerçekliğe yönelik uygulama geliştireceğiniz platformlar var. Bunun şu bugünümüzde on binlerce aslında content geliştirici, yazılım geliştirici bunları kullanarak yeni yazılımlar geliştirmeye başladılar. Hani belki şu an telefonunuzda olmayabilir sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ama yarın öbür gün çok yaygın olarak telefonunuzda bunları kullanmaya başlayacaksınız. Bu kesin. Bunlarla önce bizleri alıştıracaklar. Ondan sonrasında da akıllı gözlüğe geçtiğimiz zaman content problemi büyük ölçüde çözülmüş olacak. Çok rahatlıkla sanıyorum telefonumuzu bırakıp gözlüğe geçebileceğimizi düşünüyorum. Yani biz de bu yönde çalışmalar yapıyoruz.
Anladım. Peki şimdi o gözlüğü taktığımız zaman bir kere oraya gelmeden şeyi soracağım. Şarj olayı nasıl? Şimdi telefonların en büyük derdi bu değil mi? İkide bir takmak zorunda kalıyoruz vesaire. Mesela gözlükler nasıl şarj ediliyor ve bununla ilgili
yani şu anki aslında telefon gibi şarj ediliyor. Tabii enerji konusu genel olarak çok büyük ve çok önemli bir konu. Mobil cihazlardaki enerji ve şarj problemine yönelik de inanılmaz bir araştırma süre geliyor. İşte pillerin ömrü sürekli uzuyor. Küçücük bir pille işte akıllı saatlerin ne bileyim bir gün gideni var ama bir ay dayananı da var. Ufak bir saat piliyle bir nevi bir sürü fonksiyonu yerine getirirken. İşte plastik pil teknolojileri başlıyor. Yarın öbür gün hani şöyle şeyler de görmeye başlayacağız. Elektriğe taktığınız anda çok hızlı şarj olacak. Yani elektrik devrelerinde kullanılan kapasitör gibi. Şu anki elektrokimyasal mantıkla çalışan değil de bir anda büyük bir akım çekip hızlıca şarj olacak. İşte saatlerce beklemeyeceksiniz. O zaman artık yani şarj konusunu çok önemsemeyeceksiniz. Belki işte bir dakikada şarj edip ondan sonra alıp bütün gün kullanabileceksiniz.
Peki şimdi bu sanal gözlük kullandığımızda o gözlükte ki gördüğümüz görüntülerin hareketini nasıl alacağız? Mesela başka bir sayfaya geçmek veya bir internete bağlandık mesela. Oradan bir şeyi klik etmek gibi şeyleri nasıl yapıyoruz veya nasıl yapacağız ileride?
Evet, bu aslında çok temel ve güzel bir soru, temel bir soru. Bir yandan şu anda böyle ekran teknolojisiyle ben hani gözlüğün üzerinde büyük ekran tecrübesi nasıl yaşayacağım? Bunun üzerine çok inanılmaz yoğun araştırmalar sürüyor. İşte dediğim gibi yurt dışında olsun, Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de de startup firmalar var bu işi çözmeye çalışan. Ama bir yandan da nasıl bununla ben etkileşim içine gireceğim sorusu hala açık. Burada da şimdi çok enteresan başka gelişmeler de oluyor. Hani bir çalışma modu benim aklıma yatan, işte ilk etapta gözlüğü takacağım, şey yapacağım. Bir yandan da akıllı saatim var varsayın. Akıllı saatin üzerinde parmağımı gezdirerek bir şeyler
Touchpad
yapıyor bilirim.
olarak
Touchpad gibi
kullanıyorum.
kullanacağım. Onunla tıklayacağım. Onun butonlarına basarak mesela o şekilde etkileşimi sağlayabilirim. Diğer mesela Microsoft'un HoloLens diye bir cihazı var, gözlüğü. Bu da medikal uygulamalarda mesela çok başarılı olarak kullanılmaya başlandı. Yani doktor düşünün. Diğer bu konuya değinmedik ama medikal uygulamalardan bahsedecek olursam kısaca.
Tabii.
Orada doktor ameliyat sırasında işte bir sürü monitörden farklı farklı bilgilere bakmaya çalışıyor. Yani bir yandan ameliyatını yapıyor mikroskopun altında veya ellerine direkt bakarak. Ondan sonra bir yandan da işte başını çeviriyor, diğer doktorlarla konsültasyon yapıyor, hastanın MR'ına bakıyor, işte CT'sine bakıyor, diğer filmlerine bakıyor. O sıradaki işte kalp atışıydı vesaire de bilgilerini monitör eden birisi var. Bunların tümünü aslında hepsine bakmak ve şey yapmak işte saatlerce bu operasyonu yaparken çok aslında onları bir yandan da hem yoruyor, hem istediği bilgiyi istediği anda erişemeyebiliyor oradaki fiziksel yoğunluktan dolayı. Şimdi mesela HoloLens gibi bir gözlüğü takıp operasyon yapan doktorlar var veya operasyon
Bu
öncesi
hayata
hazırlığını yaparken
geçti yani.
tabii operasyonlarda mesela kullanıyor. Hastaya baktığı zaman direkt olarak MR'ını beyin ameliyatı yaparken mesela üzerine direkt olarak oturtuyor ve açılmış haldeyken işte tümörün nerede olması gerektiğiyle ilgili bilgileri direkt olarak bakarken önünde görmeye başlıyor. Hala daha mükemmel değil bunlar deneme aşamasında çok. Çünkü bir yandan o gözlüğün de ağırlığı var. Doktoru o da yoruyor ama daha hafiflediği zamanlar, daha kullanılabilir hale geldiği zaman medikal alanda da, ameliyatlarda da mesela inanılmaz yardımcı olacak teknolojiler. Yani bu etkileşimle ilgili daha fütüristik bir şey de isterseniz cevap. Mesela diğer bir alan ne? Elektronikler artık işte bildiğimiz işte entegre devrelerin içerisindeydi, çiplerdi. Bunlar küçüldü vesaire. İşte akıllı telefonunuz içerisinde milyonlarca, milyarlarca transistör rahatlıkla sığdırılabiliyor. Acaba şununla ulaşıyor. Mesela plastik parçaların üzerine, mesela şeffaf bir ekranın üzerine ya da bu masanın üzerine ben hiç hissetmeden elektronikle donatabilir miyim acaba? Masada bir anda akıllı bir işte touchpad gibi bir şeye dönüşmüş oluyor. Altı tamamen elektronikle donanmış durumda. Onun daha da bir ötesinde de acaba derime entegre edebilir miyim? Yani dövme yaptırır gibi bir elektronik parçayı derinin üzerinize geçici veya kalıcı olarak klavyeyi mesela koluma yapabilir miyim? Ve bu işte enerjisini de vücudumdaki ısı değişikliklerinden de alıyor olabilir. Güneş enerjisinden de alabilir. Ve çok az enerjiyle de çalışıyor olacak. Ha, o zaman ben kolumu belki kullanacağım. Veya işte HoloLens'ten bahsediyordum. Orada şu anda şeylerde el hareketlerinizi tanıyarak, kameralar var üzerinde bir sürü de. İşte yaptığınız el hareketlerini tanıyarak ne yapmaya çalıştığınızı anlıyor. Hani kitabın sayfasını değiştirmek bir şey. Onlar bence çözüldü. El hareketleriyle de hani şunu yaparak da sayfa geçebiliyorsunuz yerine göre. Ama daha zor şeyleri de yapmak için işte birkaç şey var. Hani akıllı saat, touchpad gibi bir şey kullanmak. Ondan sonra bir sonraki aşamada dediğim gibi belki dövme gibi vücudumuzda kalıcı olarak elektroniğin yerleştirilmesi var.
Peki başka ne eksiklikler var? Şarj dışında veya biraz önce konuştuğumuz konu dışında yani şu anki durumda neler eksik, neler daha iyi yapılabilir mesela? Büyüklük dışında belki.
Yani büyüklük çok önemli bir problem. Hani buna çok kafa yoruluyor. Tamamen optik teknolojilerindeki gelişmelerle veya işte şu anda mesela mercekler kullanılıyor, değişik mercekler. İşte mercekleri düz hale getirmeye çalışılıyor. Bir camı acaba düz bir camı mercek gibi kullanıp işte ekran görüntüsünü göze iletebilir miyim gibi yoğun çalışmalar var. Bir de işte holografik teknolojiler var. Biz de aslında uğraştığımız alanlardan bir tanesi gerçek hologram yaratmak. Baktığınız zaman havada gerçek üç boyut algısı yaratacak bir şey yapmak var. Çünkü mevcut 3 boyut teknolojilerde, gözlüklerde veya 3 boyutlu sinema izlediğiniz zaman da insanı yoran bir tarafı var. İşte 5 dakika, 10 dakikadan sonra ilk başta çok böyle wow diyorsunuz, harika bir şey, etkileyici. Ama bir süre sonra o gözlükleri aslında sanal gerçeklikleri çıkartmak istiyorsunuz. Bu yormayan teknolojiler yapmak bence teknolojinin yaygınlaştırılmasının önünde en önemli engellerden bir tanesi. Yani holografik insanı yormayan ve gözümüzün ve göz-beyin sisteminin görmeye alışık olduğu teknolojileri geliştirmek, bu en önemli engellerden bir tanesi.
Tabii burada disiplinler arası bir şey yapmak gerekiyor. Çünkü tıp uzmanlarına da sanırım danışmak gerekiyor değil mi? Yani sizin de belki hazır konu açılmışken oraya da gelelim. Koç Üniversitesi'nde optik mikrosistemler araştırma laboratuvarınız var değil mi? Aynı zamanda birçok patent sahibi de birisiniz. Mesela Koç Üniversitesi'nin tıp fakültesiyle birlikte çalıştığınız durumlar oluyor mu?
Oluyor. Evet, yani birkaç tane aslında tıp fakültesi ile mühendislik fakültesinin aynı üniversitesi içerisinde bulunması çok büyük bir fırsat. Gerçekten de birçok doktor arkadaşla bazen onlar geliyorlar. İşte her farklı disiplinden onlar da işte sanal gerçeklik, artırılmış gerçekliğin uygulamalarının yavaş yavaş kendi alanlarına girmeye başladığını duyan arkadaşlar işte kendi yaptıkları işte mevcutların hangi problemleri çözemediklerinden geliyorlar, bahsediyorlar. Onlara nasıl çözümler bulabiliriz diye tartışıyoruz. Özellikle göz konusunda da mesela oftalmolog bir arkadaş var. Onunla birlikte bazı göz kusurlarını gidermek, bu teknolojilerle acaba şu anda göremeyen bazı hastalara çare olabilir miyiz? İşte makula dejenerasyonu diye bir hastalık var mesela veya işte korneanın üzerinde çok ciddi bozukluklar olan hastalar var. Bunlar normal olarak işte yani çok ciddi kornea transplantasyonu gibi ameliyatlar geçirmediği sürece retinasında şey varsa sadece hastalığı yavaşlatabiliyorlar. Yani çok durdurup geriye çektirmek mümkün değil. Bu tür hastalar için bizim bu geliştirdiğimiz teknolojiler nasıl kullanılabilir, onların daha iyi görmesini nasıl sağlarız, onlarla ilgili çok kafa yoruyoruz. Hem teşhisi için neler yapabiliriz, hem de bu tür hastaların görebilmesi için neler yapabiliriz? Onlarla ilgili çalışıyoruz.
Başka hangi alanlarda kullanılabilir sizce? Artırılmış gerçeklik.
Yani bence eğitim alanı çok müthiş bir alan. Yani birçok dergi bugün baktığınız zaman aslında işte üzerine kare kod koyuyorlar mesela. Tabletinizle derginin üzerine tuttuğunuz zaman o kare kodu tanıyarak direkt olarak gidiyor işte internetten. Baktığınız resmin, bir araba resmi varsa orada hemen 3 boyutlu modelini getiriyor. Siz tabletinizi derginin üstüne tutuyorsunuz. Bir anda şey göstermeye başlıyor. Onun 3 boyutlu halini gösteriyor. Yani tıp eğitiminde düşünün. Yani şu ana kadar her şey hani güzel çizilmiş, renkli, kuşa kağıda basılmış resimler üzerindeydi. 3 boyutlu canlandırmayı sizin kafanızda yapmanız gerekiyordu. Veya tasarım yapan insanlar. Bakıyorsunuz işte perspektif çizimlere bakılırdı. Mühendislik eğitiminin biliyorsunuz uzun yıllarca en önemli şeylerinden bir tanesiydi. Yani işte perspektif resimleri nasıl çizerseniz, 3 boyutlu bir objeyi nasıl gösterirsiniz? Artık bunlara, hani kimse eliyle çizmiyor zaten artık ama çok gerek de kalmadı yani. Bir işte tabletinizi veya bilgisayara tuttuğunuz zaman 3 boyutlu cisimleri veya akıllı gözlükle çok daha güzel algılayabiliyorsunuz. Tasarımcılar için inanılmaz bir fırsat. Dediğim gibi eğitimde okullarda kullanılması için çok büyük bir fırsat var bence.
Peki laboratuvarınızda artırılmış gerçeklikle ilgili çalışmalar yapıyor musunuz ya da bağlantılı?
Yapıyoruz. Birkaç tane projemiz var. Yaklaşık 15 yıldır aslında laboratuvarı kurduğumdan beri Koç Üniversitesi'nde bu tür ekran teknolojileri, 3 boyutlu teknolojilerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Geliştirdiğimiz şeylerden bir tanesi projeksiyon. Lazer kullanan içerisinde, lazer ışığı kullanan projeksiyon teknolojileri var. Bunu işte kafaya takılan projektör yaptık mesela. Bir tane de yanında kamera var. İşte baktığınız yeri algılıyor. Projeksiyonla da istediğiniz yüzeye işte ne görmek istiyorsanız, hani ekranınızı aslında başınıza taşımış oluyorsunuz ama artık küçük ekrana mahkum değilsiniz. Büyük bir alana projeksiyon yaparak gösterebiliyor herhangi bir yüzey üzerinde. Endüstride bunun veya işte tıpta önemli uygulamaları var.
Peki bu seri üretime geçilmiş bir şey mi yoksa deneme aşamasında mı hala?
Yani aslında ürün var, ürünler. Bu ürünler farklı pilot uygulamalarda da denendi hali hazırda. İşte bir sonraki aşaması bunun seri üretimle üretilmesi aslında. Diğer bir gene laboratuvarımızdan çıkan bir teknoloji. Bu da büyük bir Avrupa projesiyle, birliği projesiyle başlamıştık. Holografik 3 boyut, gerçek 3 boyut algısı yaratacak. Bu dediğim yorgunluğu yapmayacak. Yani sanal gerçeklik yorgunluğunu, 3 boyut yorgunluğunu yapmayacak. Mide bulantısı yapmayacak. Akıllı gözlük geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de işte şimdi Amerika'ya taşıdık o şirketi. Silikon Vadisi onun daha doğru yeri olduğuna karar verdik. İşte orada devam ediyor şimdi, yatırım aldı.
Peki gelecekte nasıl olur? Şimdi hali hazırda zaten bu sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik veya akıllı gözlüklerin vesaire şu an hali hazırda eksiklikleri var ama gene de insanın aklına geliyor yani bu küçülme, bir şeyleri küçültme sevdası. Hani mesela kontak lens şeklinde olur mu ileride?
Şimdi bununla da izleyenler bilir. Ben şimdi gençlere de sorduğum zaman kontak lens üzerinde bir tane resim gösteriyorum. Arnold Schwarzenegger'in. Ondan sonra hangi film diye soruyorum bunu. Hemen Terminator diyorlar. Terminator filmindeki o sahne insanların aklına kazınmış durumda gerçekten. Bir tane kontak lens var. İşte robot o şekilde dış dünyayı algılayıp karşıda gördüğü kişiyle ilgili hemen onun bilgilerini yanına döküveriyor. Aslında bu da şu an ona biraz uzağız hala daha. Gene bütün bahsettiğiniz problemler orada da var. Ben bununla nasıl etkileşime gireceğim? Bunun pili nerede? Enerjisi nereden gelecek? Işık kaynağı nerede? Vesaire. Ama ileride 10-20 yıl sonra bu kontak lensin üzerinde aslında bütün ekran teknolojisinin yerleştirilmesi konusunda da çok ciddi çalışmalar var. Bu gerçekleştirdiğinde de hani bambaşka bir boyuta taşıyacak yine. Siz fark etmeden bile ben sizinle tanıştığım anda yanınızda işte isminiz, nerede çalışıyorsunuz, sizinle nerede tanışmıştık. Artık böyle hafızamızı da çok zorlamak zorunda kalmayacağız veya mahcup oluyoruz zaman zaman. Hani kart vizitiniz yanınızda çıkacak veya sizden belki yarın öbür gün iş istemek isteyeceğim. Kimden nasıl bir iş isteyebilirim, kime ne satabilirsiniz? Onunla ilgili bilgileri alıp hemen yanınızda sizin döküyor olacak. Ben onun da farkına varmayacağım. Hani şu gün ben telefonumu çıkartsam, bir şeyler bakıyorsam çok ayıp oluyor karşılıklı konuşurken. Dikkati dağılıyor insanlar. Hatta dikkatinizi dağıtmadan artık iyice bizim vazgeçilmez bir parçamız haline gelmiş olacak.
Peki şey aklıma geldi şimdi. Bu sanal gerçeklik gözlükleriyle, akıllı gözlüklerle ilgili şu alanda yapılmış bir şey var mı? Şimdi hep cep telefonları bu. Sürekli konuşulan bir şey. Kimisi diyor ki ya işte sağlığa zarar, radyasyon yayıyor vesaire. Kimi diyor ki yok o kadar değil vesaire. Mesela bunlarda durum ne? Bir de beyine çok yakın bir yerde duran aletler mesela. Hiç böyle bir araştırma yapılmış.
Doğru. Bu da şimdi
her beyni... kolaylık bir şey çıkartıyor çünkü. Aynen. Mutlaka. Bir...
Evet, yani o tarafını bilmiyoruz. O da bir yani ondan önce mesela Google Glass çıktığı zamanki önemli endişelerden bir tanesi kişisel şeyleri ihlal ediyor mu acaba diye. Yani böyle gözlükle dolaşan birisi her gittiği yerin resmini çekiyor, videosunu kaydediyor. Siz karşıdaki farkına bile varmıyor. Bu tabii rahatsızlık yaratan bir durum oldu. İşte o kameranın aslında orada olması bile bir kameranın gözlüğün üzerinde karşıdakileri tedirgin etti. Bu uzun süre konuşuldu mesela işin bu boyutu. Ha, kişinin kendisine zararı olur mu? Yani cep telefonları ile ilgili biliyorsunuz yani bu tartışma uzun zamandır devam ediyor. Hani en iyi yapabileceğiniz bir şey kulağınıza dayamadan konuşun kulaklıkla vesaire diye. Yani bunda da daha fazla elektronik olacak. İşte havadan gelen sinyalleri algılayan şey her şey cep telefonu üzerindeyse. Ama onların şöyle çözümleri de gidebilir belki, yani bir parçası cebinizde duracak. İşte bir kabloyla belki kulaklık gibi çekeceksiniz. O zaman daha kolay savunabilirsiniz teknolojiyi belki insanlar içi rahat edene kadar. Böyle çözümler olacağını düşünüyorum. Yani bunun önüne geçeceğini düşünmüyorum bu tür endişelerin.
Peki gözlük ve saat dışında başka giyilebilir akıllı alet var mı?
Yani biyoteknoloji alanında çok ilginç şeyler var tabii. Mesela şeker hastalığı çağımızda çok önemli hastalıklardan bir tanesi. Ne yapıyor insanlar? İşte bir damla kan alıp monitör etmeye çalışıyor. İşte gerekiyorsa insülin iğnesi yapıyor. Bunu otomatikman vücudunuzu enjekte eden, yani kan şeker değerinizi sürekli olarak ölçüp gerektikçe ilacı vücudunuzu enjekte eden bir sistem mesela uzun süredir hayal ediliyor. Bunun ilk örnekleri yavaş yavaş olmaya başladı. Yani işte bir tane patch yapıştırıyorsunuz buraya. Oradan şeyi ölçüyor. Yani biyoteknolojinin getirdiği ilacın işte şey yapılması, vücudunuzun içerisine girip kamerayla vücudunuzun içerisine dolanıp işte istediği bölgeye onu götürebiliyorlar. Oradan resimler toplayıp sonra işte vücuttan çıkartıyorlar o kameralı parçayı. O şekilde vücudun içerisine bakmak mümkün olabiliyor. Bu tür mikro robotu bir nevi vücudunuzun içine salmış oluyorsunuz. Yani biyoteknoloji alanında bu giyilebilir cihazlardan bahsediyoruz. Bir de bahsettiğim mesela bu plastik elektronik veya işte incecik bir film gibi bir şeyle hani dövme gibi vücudunuza yapıştırabileceğiniz elektronikler bence hani üzerinde çok yoğun çalışılıyor. Gelecek teknolojiler bunlar var.
Gene gelecekten konuşmuşken bu arada süremiz de daralıyor ama şeyi de soracağım. Düşünce gücüyle mesela bir işte atıyorum evdeki buzdolabını şu dereceye ayarlayayım veya kaloriferi kapatayım, işte bilgisayarı açayım vesaire. Bunlar olabilir mi sizce ileride?
Şimdi düşünce gücüyle iletişim de çok enteresan bir konu. Bu da çok fütüristik bir konu. Bunun iki tane boyutu var. Bir, yani düşünce gücüyle ikimizin anlaşabileceğini düşünmüyorum. Yani başka bir çeşit evrim geçirmemiz lazım bunun için. Çok uzun zaman alacak. Fakat onun bir önceki aşaması düşüncelerinizi bilgisayara aktarmak. İkinci aşaması da bilgisayarın bana düşündürtmek istediklerini benim beynime direkt olarak aktartması. Birinci aşamadan bahsedersek hani benim düşüncelerimi bilgisayara aktarabilir miyim? Bununla ilgili aslında çok ilginç ve oldukça da başarılı çalışmalar var. Bunda mesela fMRI diye bir tane cihaz var. Bunun içerisine yatırıyorlar sizi. MR'a girer gibi. Orada siz bir yandan işte beyninize monitör şeyleri takılıyor. Beyninizin görüntüsü sürekli olarak alınırken şeye bakıyorlar. Film izlettiriyorlar. İşte değişik şeyler yapıyorlar. Düşüncemizin bir nevi alfabesini çıkartmaya çalışıyorlar. Yani ben A harfini düşünüyorsam acaba beynimin neresine kan gidiyor? Bu cihaz o anda hangi kılcal damarlardan beynimin hangi bölgesine kan gittiğini anlıyor. Nereye kan gidiyorsa orada aktivite var demektir değil mi? Yani beslenmesi gerekiyor o hücrelerin daha fazla. O nöronlara oksijen sağlamam gerekiyor. Bu çok güzel şeyi veriyor. Nerede aktivasyon başlıyor? Şimdi bu şekilde dataları topluyorlar. İşte alfabeyi gösteriyorlar, sayıları gösteriyorlar. Sonra mesela film izlettiriyorlar. Bu işin eğitim bölümü. Yani bilgisayarı benim beynimin şu düşünceyi düşünürken ne yaptığına dair eğitiyorlar. Daha sonra şey yapıyorlar. Bana mesela hiç başka bir şey gösteriyor ekranda. Beynimde oluşan kan nereye hücum ettiğine bakarak, onların analizini yaparak, çok sofistike algoritmalarla bu analizler yapılıyor. O anda benim ne diye düşündüğümü tahmin etmeye çalışıyorlar. Mesela ben şöyle bir video izledim. Bu Berkeley'de yapılan, üniversitesinde yapılan bir araştırmaydı. Bu şekilde işte insan beyniyle eğitiyorlar bilgisayarı. Daha sonra bir tane film izlettiriyorlar. Filmde işte bir tane artist geliyor, bir tane kırmızı bir araba var. Kırmızı arabadan bir bayan iniyor, kapısını açıyor falan. Daha sonra bilgisayarın aldıklarıyla bunu nasıl canlandırdığına bakıyorlar. Hakikaten böyle bir insanın iki kişi olduğunu orada, birisinin erkek birinin bayan olduğu, bir tane araba olduğunu, o arabanın kırmızı olduğunu sizin beyninizde kanın nereye hücum ettiğine bakarak anlıyorlar. Ama şu anda mesela 1 milimetre civarında alabildiğimiz çözünürlük beyinden. Onun işte 100 mikrona inerse, 10 kat iyileşirse çok çok daha hassas bir çözünürlükle ne düşündüğümüzü anlamaya başlayacağız. Bir de ikinci aşaması var dedim. Bilgisayar bunu anladı diyelim. Daha sonra benim beynime istediği şeyi düşündürttürebilir mi? Hani sanal gerçeklikle biraz bunu yapıyorsunuz ama siz bir şey gösteriyorsunuz gerçekten, görsel. İşte bir yandan da dokunuyorsunuz vücuduna, değişik kuvvet uyguluyorsunuz vesaire. Sanal aleme koyuyorsunuz. Hiç bunlar olmadan beynime mümkün olabilir mi? Hani bunun geleceği nokta şu olacak. Yani ben gece yatarken bilgisayarı programlıyorsunuz, şöyle bir rüya görmek istiyorum diye yatıyorsunuz. Bilgisayar size o rüyayı gördürüyor. Bunun da olacağını düşünüyorum. İmkansız değil ama şu anki teknolojilerle nasıl yapacağımızı henüz bilmediğimiz şeylerden.
Peki süremizin sonuna geldik. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Yok. Teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum size geldiğiniz için. Çok sağ olun. Bu akşam konumuz sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikti. Konuğumuz ise Profesör Doktor Hakan Üreydi. Kendisi Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi, elektrik, elektronik mühendisliği ve aynı zamanda Bilim Akademisi üyesiydi. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.